Ayrım 36.
Bay Teal, lütfen. Fields'ın dizleri büküldü. Teal kayıtsızca bakıyordu. Yayıncı düşmüş bir dal parçasına takılıp sendeledi, sonra dönüp kaçmaya başladı. Brattle sokağında oflaya puflaya, düşe kalka koşarken haykırmaya, yardım çağırmaya çalışıyor ama ağzından sadece boğuk bir inilti çıkıyordu. O da kulaklarında çığlıklar atan azgın rüzgarın sesine karışıp kayboluyordu. Dönüp arkasına baktı, sonra cebinden polis düdüğünü çıkardı. Takipçisi ortalıkta yoktu artık. Fields dönüp diğer tarafa bakacakken kolundan tutulup savrulduğunu hissetti. Gövdesi sokağa düşerken düdük kuş sesi gibi hafif bir çınlamayla çalıların içine yuvarlandı. Vücudu kas katı kesilmiş olan Fields başını güçlükle Craig konağına çevirdi. Longfellow'un çalışma odasının pencereleri gaz lambasının ışığıyla aydınlanıyordu. Fields birden katilin asıl niyetini anladı. Longfellow'u incitme Teal. Bugün Massachusetts'ten ayrıldı. Göreceksin, şerifim üstüne yemin ederim. Fields çocuk gibi saçmalıyordu. Görevimi hep yapmadım mı? Asker elindeki sopayı başının üstüne kaldırdıktan sonra vurdu. Doktor Oliver Wendell Holmes bir elinde antika tabancası, diğer elinde ise bir rehinciden aldığı gaz lambasıyla kilisenin bodrumuna gizlice girerken, Rahip Elisha Talbot'ın yerini dolduran kişi, 2. Cambridge Üniteryen Kilisesi'nin diyakozlarıyla yaptığı bazı görüşmeleri tamamlamıştı. Holmes teorisini diğerleriyle paylaşıp paylaşmamakta kararsız kalmış ama önce doğruluğunu bizzat sınamaya karar vermişti. Talbot'ın bodrumu cidden terk edilmiş bir kaçak köle tüneline açılıyorsa, bu tünel polisi dosdoğru katile götürebilirdi. Lucifer'in buraya önceden girip Talbot'ı öldürdükten sonra kimseye görünmeden kaçabilmesini de açıklardı. Doktor Holmes'un sezgileri Dante kulübünü cinayetleri araştırmaya itmişti. Her ne kadar araştırmanın sürmesini Lowell sağlamış olsa da, öyleyse niye kendisi sonuca ulaşan kişi olmasındı ki? Holmes bodruma inip mezarlığın duvarlarını yoklayarak bir tünelin ya da odanın girişini bulmaya çalıştı. Elleriyle olmasa da bir ayağıyla bulmayı başardı. Çizmesinin ucu tesadüfen bir deliğe girmişti. Holmes eğilip deliğe bakınca oradan geçebileceğini fark etti. Bunu yaptıktan sonra feneri yanına aldı, tünelde bir süre emeklediyse de bir süre sonra rahatça yürüyebilmeye başladı. Hemen yukarı çıkmaya karar verdi. Diğerleri keşfini öğrenince nasıl da gülümseyeceklerdi. Düşmanlarını nasıl da yeni vereceklerdi. Ama doktor labirentte yolunu şaşırdı. Kendini güvenli hissetmek için bir eliyle ceket cebindeki tabancanın kabzasını tuttu. Tam sakinlemeye başlamıştı ki bir sesle dağıldı. "Doktor Holmes," dedi Teal.
19.
Benjamin Galvin, savaşta Massachusetts'ten orduya katılan ilk askerlerden biriydi. Henüz 24 yaşında olmasına karşın epey tecrübeli bir askerdi. Savaş resmi olarak başlamadan önce yıllarca kölelerin şehrin altındaki sığınaklara ve tünellere kaçırılmasına yardım etmişti. Ayrıca kölelik karşıtı konuşmacılara Faneuil Hill gibi liselerde gönüllü korumalık yapmış, onlara gövdesini siper ederek fırlatılan taşlara ve tuğlalara karşı korumuştu. Galvin diğer gençler gibi politikayla ilgilenmiyordu. Büyük afişlerdeki ya da gazetelerdeki hangi dolandırıcıya oy verilmesine ya da hangi partinin ya da parlamentonun ayrılma veya uzlaşma çığlıkları attığına dair yazıları okuyamıyordu. Ama köleleştirilmiş bir ırkın hür kılınmasını ve suçluların cezalandırılmasını savunan konuşmacıları anlayabiliyordu. Benjamin Galvin evine yani karısına geri dönemeyebileceğini de anlıyordu. Yıldızlı ve şeritli sancağı taşıyarak geri dönmezse ona sarılı halde döneceği açıklanmıştı. Galvin'in daha önce hiç fotoğrafı çekilmemişti. Orduya yazılırken çekilen fotoğrafı onu hayal kırıklığına uğrattı. Kepi ve pantolonu üstüne uymuyordu, gözlerinde nedense korku vardı. 10. Alay C bölüğü Boston'dan Springfield'daki Brightwood kampına gönderildiğinde Hava sıcak ve kuruydu. Askerlerin yepyeni mavi üniformaları öyle toz toprak içinde kalmıştı ki düşmanlarınki gibi grileşmişti. Albay Benjamin Galvin'e bölüğün emir subayı olup zayiat listelerini tutmasını önerdi. Galvin kendi adını yazabilse de doğru dürüst okuma yazma bilmediğini söyledi. Okuma yazma öğrenmeyi defalarca denemişti ama harflerle noktalama işaretlerini hep karıştırıyordu. Albay şaşırdı. Askerlerin çoğu cahildi ama Er Galvin gibi sürekli derin düşüncelere dalmış gibi görünen o iri gözleriyle her şeyi sessizce izleyen, bu yüzden ona opossum diyorlardı, birinin okuma yazma bilmemesi hayret vericiydi. Virginia'da kamp yaptıklarında ilk heyecan verici olay aralarından bir askerin ormanda kafasından vurulmuş ve süngülenmiş halde bulunmasıydı. Başının içi kurtçuklarla dolmuş, ağzına arılar yuva yapmıştı. Asilerin zevk için bir Yankee öldürmek üzere bir zenciyi gönderdikleri söyleniyordu. Ölü askerin arkadaşı olan yüzbaşı Kingsley, askerlere Seşeşellerle çarpışma günü geldiğinde merhamet göstermeyeceklerine yemin ettirdi. Hepsi de o günün gelmesini bekliyorlardı ama zaman geçmek bilmiyordu. Galvin hayatı boyunca açık havada çalışmış olsa da ülkenin bu yöresindeki böcekleri ilk kez görüyordu. Bölüğün emir subayı her sabah kalk borusundan bir saat önce uyanıp gür saçını tarar ve hastalarla ölülerin listesini çıkarırdı. O yaratıkları kimsenin öldürmesine izin vermezdi. Sanki çocuklarıymış gibi üstlerine titrerdi. Oysa Galvin bir başka bölükten dört adamın yaralarındaki beyaz kurtçuklar yüzünden öldüklerini gözleriyle görmüştü. C bölüğü bir sonraki kampa doğru giderken olmuştu bu. Faal bir savaş meydanına daha yakın olduğu rivayet edilen bir kampa. Galvin çevresindeki insanların böylesine çabucak ölebileceklerini hiç düşünmemişti. Fair Oaks'ta bir top güllesi gözlerinin önünde 6 kişiyi öldürüvermişti. Gözleri açık kalmıştı. Sanki geri kalanlara ne olacağını merak ediyordu. Galvin o gün ölenlerden çok sağ kalanların sayısına şaşırmıştı. Çünkü olup bitenlerden sonra tek bir kişinin sağ kalması bile bir mucizeydi. İnanılmayacak kadar çok sayıdaki ceset ve at leşi bir araya toplanıp yakıldı. O günden sonra Galvin ne zaman uyumak için gözlerini kapasa, dönüp duran başının içinde çığlıklar ve patlamalar duyuyordu. Ayrıca burnundan parçalanmış et kokusu gitmiyordu. Bir akşamüstü karnını doyurmak için çadırına döndüğünde torbasındaki peksimetin bir kısmının kaybolmuş olduğunu gördü. Çadır arkadaşlarından biri bölük rahibinin aldığını söyledi. Galvin buna inanmadı çünkü hepsi aynı açlığın peşindeydi. Bölük yağmurda veya yakıcı güneş altında yürürken dağıtılan azıklar giderek azalıyordu. Artık sadece kurtlu krakerler verilmeye başlanmıştı ki bunlar da karınlarını doyurmaya yetmiyordu. En kötüsü de geceleri böceklerin rahat vermemesiydi. Bu işlerden anlar gibi görünen emir eri, böceklerin hareketsiz durdukları zaman üstlerine çıktığını, bu yüzden sürekli yürümeleri gerektiğini söylemişti. İçme suyunda da böcekler vardı. Bazen askerlerin nehirlere at leşi ve çürük et atmalarının sonucuydu bu. Sıtmadan dizanteriye bütün hastalıklara kamp humması deniyordu. Doktor artık hastalarla sahtekarları birbirinden ayıramadığından hepsinin sahtekar olduğunu farz etmeye başlamıştı. Galvin bir gün 8 kere kusmuştu. Sonuncusunda kan gelmişti. Doktordan kinin ve afyon almak için derme çatma hastaneye her gidişinde pencereden dışarı kollar ve bacaklar fırlatıldığını görüyordu. Kamp yaptıklarında mutlaka salgınlar baş gösteriyordu. Ama en azından kitap okunabiliyordu. Doktorun asistanı gönderilen kitapları çadırında tutuyor ve kütüphanecilik yapıyordu. Bazı kitaplardaki illüstrasyonlar Galvin'in hoşuna gidiyordu. Bazen de emir eri ya da Galvin'in çadır arkadaşlarından biri yüksek sesle öykü ya da şiir okuyordu. Galvin asistanın kütüphanesinde Longfellow'un parlak mavi ve altın sarısı ciltli bir şiir kitabını bulmuştu. Galvin kapaktaki ismi okuyamasa da kapak sayfasındaki portreyi tanıdı. Aynısını karısının kitaplarından birinde de görmüştü çünkü. Harriet Galvin, Longfellow'un tüm kitaplarındaki karakterlerin umutsuz durumlara düşseler bile bir şekilde ışığa ve mutluluğa kavuştuklarını söylerdi hep. Örneğin Evangeline'le sevgilisi gittikleri yeni yörede birbirlerinden ayrılmak zorunda kalsalar da Evangeline hemşireyken ve sevgilisi Humma'dan can çekişirken tekrar karşılaşıyorlardı. Calvin kendisiyle Harriet'ı o karakterlerle özdeşleştirdi. Çevresindeki insanların ölmelerini izlerken içini rahatlatıyordu bu. Benjamin Calvin gezgin bir lise nutukçusunu dinledikten sonra halasının çiftliğinden çıkıp kölelik karşıtlarına yardım etmek için Boston'a ilk geldiğinde kölelik karşıtlarının mitingini dağıtmaya çalışan iki İrlandalı tarafından bayıltıldı. Organizatörlerden biri Calvin'i ayıltmak için evine götürdü. Kızı Harriet o zavallı çocuğa aşık oldu. Babasının arkadaşları arasında bile hiçbir politik kaygı gütmeden doğruyla yanlışın ne olduğundan böylesine emin olabilen birini hiç görmemişti. Flört ederlerken Harriet bir keresinde "Bazen misyonunu diğer insanlardan daha çok sevdiğini düşünüyorum." demişti. Ama Calvin yaptığı şeyin bir misyon olduğunu düşünmüyordu. Harriet, Galvin'in ebeveynlerinin o daha çocukken kara hummadan öldüklerini duyunca çok üzülmüştü. Galvin'e alfabeyi öğretmişti. Adını yazmayı zaten biliyordu. Galvin'in savaşa gitmek için orduya gönüllü yazılmaya karar verdiği gün evlendiler. Harriet ona savaştan dönünce kitap okuyabileceği kadar okuma yazma öğretmeye söz vermişti. İşte bu yüzden sağ salim dönmesi gerekiyordu. Galvin tahta yatağında üstüne battaniyesini çekip yatarken Harriet'ın melodik sesini düşünüyordu. Top atışları başladığında adamlardan bazıları topları ateşlerken, fişekleri dişleriyle açarken, baruttan kararmış yüzleriyle kahkahalar ya da çığlıklar atıyorlardı. Bazıları ise nişan almadan ateş ediyordu. Galvin böylelerinin cidden zırdeli olduğunu düşünüyordu. Gülleler havada öyle sağır edici bir sesle uçuyordu ki tavşanlar yuvalarından fırlayıp kan içindeki cesetlerin arasından sıçrayarak kaçışıyorlardı. Sağ kalanların genellikle yoldaşlarını gömecek halleri bile kalmadığından koca koca araziler topraktan fırlamış dizlerle, kollarla ve başlarla kaplanıyordu. İlk yağmurda tüm cesetler açığa çıkıyordu. Galvin, çadır arkadaşlarının katıldıkları savaşlardan bahseden mektuplar yazmalarını izlerken, gördüklerini, duyduklarını ve hissettiklerini nasıl kağıda dökebildiklerini merak ediyordu. Bir askerin dediğine göre, bölüğün neredeyse üçte birinin ölmesine yol açan son çarpışmada gelmesi gereken destek kuvvetleri, General Burnside'ı düşman bir başka general tarafından engellenmişti. "Bu doğru olabilir mi?" diye sordu Er Galvin bir başka bölükten bir çavuşa. İki katır ve bir asker daha öldürülmüş. Çavuş Leroy yüzü hala bembeyaz olan Er'e kıkırdadı. Okumuş bir adam olan Emir Er'i Benjamin Galvin'e o savaşın neredeyse Napolyon'un Rusya seferi kadar kanlı geçtiğini söylemişti. Galvin diğer okuma yazma bilmeyenlerden bazılarının aksine mektuplarını başkalarına yazdırmaktan hoşlanmıyordu. Bu yüzden düşman cesetlerinde mektuplar bulduğunda onları Boston'daki Harriet'a gönderiyordu. Savaşta olanları öğrensin diye. Mektupların kimden geldiğini anlaması için de adlarına imza atıyor ve zarfa o yöreye ait bir çiçek ya da yaprak koyuyordu. Yazmayı seven insanlara bile zahmet vermek istemiyordu. Sürekli öyle yorgundular ki, herkes öyle yorgundu ki, Galvin çatışmalardan önce genellikle insanların yüzlerine bakarak kimlerin öleceğini tahmin edebiliyordu. Hala uykuda gibi görünenler çoğunlukla ölüyordu. Bir subayın evime bir dönebilsem birliğin canı cehenneme dediğini duymuştu. Verilen yiyeceklerin giderek azalması çoğu insanı kızdırsa da Galvin pek fark etmiyordu. Çünkü artık tat ve koku duygusu körelmişti. Ayrıca kendi sesini bile duyamıyordu. Ağzında bir şeyler olsun diye çakıl taşları ya da doktor asistanının giderek ufalan gezgin kütüphanesindeki kitaplardan ve düşman mektuplarından yırttığı kağıt parçalarını çiğnemeye başladı. Elindekileri idareli kullanmak için kağıt parçalarını giderek ufaltıyordu. Bacağından yaralı olduğu için kampta bırakılan bir asker 2 gün sonra getirildi. cüzdanı için öldürülmüştü. Galvin herkese bu savaşın Napolyon'un Rusya seferinden bile korkunç olduğunu söylemeye başladı. Aldığı morfinle ishale karşı kullandığı kunduz yağı onu uyuşturuyor, doktorun verdiği tozlarsa başının dönmesine ve içinin sıkılmasına yol açıyordu. Sadece bir kilodu kalmıştı. Gezgin satıcılar 30 sentlik kilodu 2,5 dolara satıyorlardı. Satıcı Galvin'e indirim yapmayacağını, hatta biraz daha beklerse fiyatı yükselteceğini söyledi. Galvin herifin kafasını kırmak istedi ama yapmadı. Emir erine Harriet Galvin'e bir mektup yazarak kendisine 2 adet kalın yün don göndermesini söylemesini istedi. Savaş boyunca başkasına yazdırdığı tek mektup buydu. Donmuş toprağa yapışmış cesetleri kazımak için kazmalar gerekiyordu. Hava tekrar ısındığında C bölüğündekiler kara cesetlerle dolu bir kır gördüler. Galvin mavi üniformalı bu kadar zenci olmasına şaşırdı. Ama sonra durumu anladı. Cesetler Ağustos sıcağında bir gün boyunca kalınca güneşten kararmışlardı. Üstleri böceklerle kaplıydı. İnsanlar akla gelebilecek her pozisyonda ölmüşlerdi. At leşlerinin çoğu diz çökmüş haldeydi. Sanki bir çocuğun sırtlarına binmesini bekliyorlardı. Galvin kısa süre sonra bazı generallerin kaçak köleleri sahiplerine geri verdiğini ve kölecilerle sohbet ettiklerini işitti. Bu doğru olabilir mi? Bu savaş köleler için yapılmıyorsa tamamen anlamsızdı. Galvin bir yürüyüş sırasında kaçmaya çalıştığı için kulaklarından bir ağaca çivilenmiş bir zencinin cesedini gördü. Sahibi onu çırılçıplak soymuş, aç sivrisineklerle sineklerin insafına bırakmıştı. Galvin, kuzeyli askerlerin Massachusetts'te bir zenci alayı kurulmasına itiraz etmesine anlam veremedi. Karşılaştıkları bir Illinois bölüğündekiler, Lincoln bir köleyi daha serbest bırakırsa ordudan kaçacaklarını söylediler. Galvin savaşın ilk aylarında gördüğü bir zenci moral toplantısında şehirden geçen askerler için edilen bir duayı dinledi. Ulu Tanrım, bu üzgün adamları alıp cehennemin üstüne salla ama bırakma. İlahi de söylediler. Şeytan sinirli, ne iyi. Tanrı'ya hamdolsun. Kendinin sandığı bir ruhu kaybetti. Tanrı'ya hamdolsun. Zenciler bize yardım ettiler. Bizim için casusluk yaptılar. Biz de onlara yardım etmeliyiz, dedi Galvin. Kuzey zencilerin eline geçeceğine yıkılsın daha iyi, diye bağırdı Galvin'in bölüğünden bir subay onun suratına. Galvin sahiplerinden kaçan köle kadınların askerler tarafından yakalanıp tezahüratlar eşliğinde ormana götürüldüğüne defalarca şahit oldu. Cephelerin her iki tarafında da yiyecek bitti. Bir sabah kampları civarındaki ormanda avlanan 3 düşman askerini yakaladılar. Adamlar açlıktan ölmek üzereydi. Çeneleri sarkıyordu. Yanlarında Galvin'in bölüğünden bir asker kaçağı vardı. Yüzbaşı Kingsley, Er Galvin'e asker kaçağını vurmasını emretti. Galvin konuşursa kan kusacakmış gibi hissetti kendini. Formalitelere uymadan mı yüzbaşı, diyebildi sonunda. Savaşa gidiyoruz asker. Duruşma yapıp onu asmaya vaktimiz yok. Onu buracıkta vuracaksın. Nişan al. Ateş. Galvin böyle bir emre karşı çıkan bir erin idam edildiğini görmüştü. Bir deri bir kemik haldeki asker kaçağı da kaygılı görünmüyordu pek. Hadi vur beni. Ateş et, diye emretti yüzbaşı. Onlarla birlikte cezalandırılmak mı istiyorsun? Galvin adamı vurdu. Diğerleri cesedi süngüleriyle 10 kez kadar deldiler. Yüzbaşı gözlerinde donuk bir parıltıyla geri çekilip Galvin'e 3 düşman askerini de oracıkta vurmasını emretti. Galvin tereddüt edince yüzbaşı Kingsley onu kolundan tutup çekti. Gözlerin hep fıldır fıldır değil mi? Opossum, herkesi izleyip duruyorsun, kendini bir şey sanıyorsun ama şimdi ben ne dersem onu yapacaksın. Yapacaksın. Konuşurken tüm dişlerini sergilemişti. 3 düşman askeri sıraya dizildi. Galvin Enfield tüfeğiyle onları sırayla kafalarından vurdu. Bunu yaparken pek bir şey hissetmemişti. Kokulara, tatlara ve seslere dikkat etmişti daha çok. Galvin aynı hafta içinde İkisi kendi bölüğünden olmak üzere 4 kuzeyli askerin civardan bir kasabadan aldıkları 2 genç kızı taciz ettiklerini gördü. Galvin bunu üstlerine anlatınca o 4 adam diğerlerine örnek olsun diye bir top tekerine bağlanıp sırtlarından kırbaçlandılar. Galvin onları ihbar eden kişi olarak kırbacı kullanmak zorunda kaldı. Bir sonraki çarpışmada Galvin artık hangi taraf için savaştığını umursamıyordu. Savaşıyordu, o kadar. Bütün dünya savaşıyordu. Sesler hiç kesilmiyordu. Zaten kuzeylilerle güneylileri ayırt etmekte zorlanıyordu. Dün zehirli bir yaprağa sürtündüğünden geceliğin gözleri neredeyse tamamen kapanmıştı. Askerler buna güldüler çünkü başkaları gözlerinden vurulurken ve kafaları kırılırken Benjamin Galvin kaplan gibi dövüşüp bir sıyrık bile almamıştı. İleride tımarhaneye tıkılacak olan bir asker tüfeğini Galvin'in göğsüne doğrultarak o kahrolası kağıtları çiğnemeyi kesmezse kendisini oracıkta vuracağını söyledi. Galvin ilk savaş yarasını alınca göğsüne bir mermi saplanınca iyileşmesi için Boston limanı civarındaki Warren Kalesi'ne gönderildi. Orada düşman askerleri tutuluyordu. Orada paralı mahkumlar suçlarına bakılmadan daha güzel odalara ve yemeklere sahip oluyorlardı. Harriet Benjamin'e savaşa geri dönmemesi için yalvardı. Ama Galvin ona ihtiyaçları olduğunu biliyordu. Virginia'daki C bölüğüne geri döndüğünde ölümler ve firarlar yüzünden öyle çok mevki boşalmıştı ki onu asteğmen yaptılar. Yeni gelen askerlerden zengin çocuklarının $300 vererek savaşa gitmekten kurtulduklarını öğrendi. Hiddete kapıldı. Kendini çok bitkin hissediyordu. Geceleri gözüne birkaç dakikadan fazla uyku girmiyordu. Ama ilerlemeliydi. Hareket etmeyi sürdürmeliydi. Bir sonraki çarpışma sırasında cesetlerin arasına yatıp o zengin çocuklarını düşünerek uykuya daldı. O gece cesetleri kontrol eden düşman askerleri onu buldular ve Richmond'daki Libby hapishanesine gönderdiler. Erleri serbest bırakıyorlardı çünkü onlar önemli değildi. Ama Galvin asteğmen olduğundan Libby'de 4 ay kaldı. Galvin'in savaş esirliği döneminden aklında kalan sadece bulanık imgeler ve bazı seslerdi. Sanki bütün o süre boyunca uyuyup rüya görmeye devam etmişti. Benjamin Galvin serbest bırakılıp Boston'a gönderildiğinde belediye binasının ön basamaklarında alayının geri kalanıyla birlikte büyük bir törenle karşılandı. Yırtık alay bayrakları katlanıp valiye verildi. 1000 kişiden geriye sadece 200 kişi kalmıştı. Galvin savaşın nasıl bitmiş kabul edildiğini anlayamıyordu. Hedeflerine ulaşamamışlardı. Köleler serbest bırakılmıştı ama düşmanları aynı kalmış, cezalandırılmamışlardı. Galvin siyasetle ilgilenmezdi ama kölelik olsa da olmasa da zencilerin güneyde rahat yüzü görmeyeceklerini biliyordu. Savaşı ancak onu yaşayanların bilebileceğini, düşmanın sürekli çevrelerinde bulunduğunu ve kesinlikle teslim olmadığını da biliyordu. Üstelik tek düşman güneyliler değildi asla. Galvin artık kendilerin anlayamadığı farklı bir dil konuştuğu hissine kapılmıştı. Onu duyamıyorlardı bile. Sadece top gülleleriyle yaralanmış askerler duyabiliyordu onu. Boston'da onlarla birlikte dolaşmaya başladı. Bitkin ve perişan görünüyorlardı. Tıpkı ormanlarda gördükleri adamlar gibi. Ama bu gazilerin çoğu para, güzel kızlar, ayyaşlık ve kavga peşindeydi. Çoğu işlerini ve ailelerini kaybetmişti. Keşke savaşta ölseydim, en azından karıma aylık bağlanırdı diyorlardı. Artık düşmana karşı tetikte olmayı unutmuşlardı. Diğerleri kadar kördüler. Galvin sokaklarda yürürken sık sık yakından takip edildiği hissine kapılıyordu. Ansızın durup gözlerini korkuyla fal taşı gibi açarak dönüp arkasına bakıyordu. Ama düşman bir köşenin ardına ya da kalabalığa saklanmış oluyordu. Şeytan sinirli, ne iyi.